Ayrım 13, sayfa 134. Yağan kar tanelerinin arasından mavi bir ışık parladı birden. Polis arabalarından birinin tam arkasına park ettiğinde kabuğunun içine sokulan bir kaplumbağa misali yüzünün yarısını kaldırdığı, yakasının arkasına saklamış bir devriye polisi yaklaştı. Maura penceresini açıp ışığa doğru baktı dik dik. Bir sürü kar tanesi içeri girip gösterge paneline sıçradı. ''Ben adli tıptan Doktor Aylis'' dedi Maura. ''Tamam o zaman. Olduğunuz yere park edebilirsiniz bayan.'' ''Ceset nerede?'' ''İçeride.'' Işığını yolun karşı tarafındaki binalardan birine doğru tuttu. ''Ön kapı asma kilitle kilitlenmiş. Ara sokaktaki girişten girebilirsiniz. Elektrikler kesik. O yüzden yürürken dikkat edin de düşmeyin. Bir fenere ihtiyacınız var. Sokak bir sürü kutu ve çerçöple dolu.'' Arabadan dışarı çıktım Maura. Beyaz panel bir perdeye benziyordu yağan kar. Bu akşam kötü hava koşullarına karşı tam teçhizatlıydı. Tin şulet botlarının içine ayaklarını sıcacık ve kupkuru olduğu için o kadar memnundu ki. En az 10 santim yüksekliğinde karla kaplanmıştı yollar ama kar yumuşak tüy gibiydi ve botları birikintilerin arasında yarıklar açarken en ufak bir direnişle karşılaşmıyordu Maura. Ara sokağa girerken ışığı açtı ve sarı kısmı karın beyaz örtüsüyle neredeyse görünmez olmuş bir polis şeridinin çekildiğini gördü. Üzerinden atlarken bir miktar kar yere düştü. Sokak karla kaplı bir sürü şekilsiz çöp yığını yüzünden karanlığa gömülmüştü. Ayağı sert bir cisme çarptığında bir şişe şangırtısı duydu. Bu sokak resmen çöplük olarak kullanılıyordu. Ve bu beyaz örtünün altında duran iğrençlikleri düşününce midesi bulandı Maura'nın. Kapıya vurdu ve bağırdı. ''Açar mısınız? Adli tıptan geliyorum.'' Kapı sallana sallana açıldı ve ışık tutuldu gözlerine. Işığı tutan adamı göremiyordu ama o sırada duyduğu bir sesi tanıdı. Dedektif Darren Crowe'un sesiydi bu. ''Merhaba doktor, hamam böceği diyarına hoş geldin.'' ''Lütfen şu ışığı başka bir tarafa tutar mısınız?'' Işık yüzünden çekildiğinde geniş omuzlu ve hafif tehditkar havalı bir adam gördüm Maura. Cinayet masasının en genç dedektiflerinden biriydi karşısında duran ve ne zaman bir olayda onunla birlikte çalışsa bir televizyon dizisinin setinde hissederdi kendini Maura. Dizinin yıldızı da saçları her daim fönlü, ukala, kibirli, kendinden çok fazla emin bir polisi oynayan Crowe'du elbette. Crowe gibi adamlar sadece ve sadece çok profesyonel bir işi ciddiye alan kadınlara saygı duyarlardı. Maura da buna göre davranıyordu ona. Diğer adli tıp doktorları onunla kakara kikiri yaparken o araya kesin sınırlar çizer, otoritesine laf ettirmemek için, labali olmamak için elinden geleni yapardı. Eline eldiven ve ayaklarına galoş giydikten sonra binanın içine girdi. Odaya ışık tutarken madeni yüzeylerinin yansıdığını gördü. Devasa bir soğutucu, metal bir set üstü ocak, bir sanayi fırınla birlikte birkaç tane ocak. ''Burası eskiden Mama Cortina adında bir İtalyan restoranıydı.'' dedi Crowe. ''Tabii Mama işi bırakana ve iflas ettiğini açıklayana kadar. Bina 2 sene önce mühürlenmiş ve 2 ana giriş de asma kilitle kilitlenmiş. Ara sokak kapısı birkaç zaman önce açılmış gibi. Bütün bu mutfak teçhizatı satışa çıkarılmış ama kim alır bilmem. Hepsi pislik içinde.'' Crowe elindeki feneri senelerden beri yağların üzerinde birikmesiyle kapkara olmuş gazlı ocaklara tuttu. Işığı gören hamam böcekleri dört bir yana kaçıştılar. Her tarafta bunlardan kaynıyor. Ceseti kim buldu? Narkotikten birkaç arkadaş. Burada birkaç bina ötede bir uyuşturucu baskınına gelmişler. Şüpheli kaçmış, onlar da bu sokağa girdiğini görmüşler. Kapının açık olduğunu fark ettiklerinde bir içeri bakalım demişler ve büyük bir sürprizle karşılaşmışlar. Işığı yere tuttu. Şuradaki izlere bak. Sanki katil kurbanını bu odaya sürüklemiş gibi. Işığı mutfağın diğer ucuna doğru tuttu. Ceset şu tarafta. Yemek salonundan geçelim oraya. Hiç fotoğraf çektiniz mi? Evet. Işığın yeterli olması için 2 paket pil gerekti. Yine de süper bir çekim olmadı. Maura onu mutfağın kapısına kadar takip etti. Her ne kadar böyle bir hevesi olmasa da hiçbir şeye dokunmamak için kollarını 2 yana ve bedenine yakın bir şekilde tutuyordu. Etrafındaki gölgelerden hışırtılar duyuyordu. Duvarlarda binlerce böceğin yürüdüğünü ve kafasının üstünde tavandan sarktıklarını düşününce her ne kadar her türlü korkunç ve iğrenç şeye karşı metanetli olsa da söz konusu böcekler olunca müthiş bir şekilde tiksiniyordu. Yemek salonuna adım atar atmaz eski restoranların arasında üfüren çöple donmuş bira kokusunu aldı Maura. Ama burada başka bir şey daha vardı. Nabız atışlarını hızlandıran uğursuz, tanıdık bir koku. Buraya gelişinin amacı buydu. Ve bu amaç onu hem meraklandırıyor hem de ürkütüyordu. Sanki bu binada serseriler kalmış gibi, dedi Kroll, ışığı yerdeki eski battaniyeye ve gazete kağıtlarını tutarak. Bak, burada birkaç mum var. Bütün bu çöpler 2 dakikada tutuşur. İyi yanıp kül olmamış bari burası. Işığını yemek artıkları ve meşrubat kutularından oluşan yığına kaydırdı. İki sarı çöp yığının üzerine çıkmış, hiç korkmadan hatta aksine kendinden çok emin ifadeyle hadi gelin bakayım der gibi onlara bakıyordu. Fareler ve hamam böcekleri bu leş yiyicilerden arda ne kaldı acaba cesetten diye düşünmeden edemedim Maura. Şu köşeyi dönünce dedi Kroll. Bir kenara istiflenmiş sandalyelerin ve masaların arasından çevik bir biçimde geçerken. Burada kal. Muhafaza etmek istediğimiz bazı ayak izleri var. Cesetten buraya kadar gelen kanlı ayak izleri bunlar. Tam burada kan miktarı azalıyor. Kroll Maura'yı kısa bir koridora yönlendirdi. Koridorun sonundaki kapı aralığında zayıf bir ışık geliyordu. Yani erkekler tuvaletinden. Doktor geldi diye bağırdı Kroll. Bir ışık daha patladı gözlerine Maura'nın. Kroll'un ortağı Ed Sleeper tuvaletten çıktı ve elinde eldivenler Maura'ya hızlı bir selam çaktı. Sleeper cinayet masasının en yaşlı dedektifiydi. Maura onu her gördüğünde omuzlarının biraz daha çöktüğünü fark ediyordu. Kroll'la çalıştıkları moral bozukluğunun sebeplerinden biri olabilir mi acaba diye merak ederdi Maura. Ne kadar bilge, ne kadar tecrübeli olursan ol, genç bir insanın hücumlarına karşılık veremezsin. İşte Slipper bu yüzden uzun zaman önce kontrolü herkese hükmetmeyi seven ortağına devretmişti. Manzara güzel değil, dedi Slipper. Allah'tan Temmuz'da değiliz. Eğer burası bu kadar soğuk olmasaydı nasıl bir koku yayılırdı asla tahmin edemezsin. Kroll güldü. Sanki birileri Florida'ya hazırlık yapıyor gibi. Hey! Orada plaja çok yakın küçük bir dairem var. Bütün gün sadece mayoyla dolaşıp kafama göre takılacağım. O güzel plajlar diye düşündü Maura. Sıcacık kumlar. Sadece üçünün fenerleriyle aydınlatılan şu iğrenç bina yerine şimdi orada olmak vardı. Buyur, hepsi senin doktor, dedi Sleeper. Maura eşiğe doğru ilerledi. Fenerin ışığı, siyah beyaz satran çatısı desenindeki kirli yer döşemelerini gösteriyordu. Üzerinde ayak izleri ve kurumuş kan vardı. Duvarın kenarından git, dedi Kroll. Maura tuvalete girer girmez birdenbire arkasına doğru sıçradı. Bir şey çarpmıştı ayağına. Tanrım, dedi ve tedirgin bir şekilde gülümsedi. Evet, bu fare anneleri, dedi Kroll. Burada güzel bir ziyafet çekmişler kendilerine. Banyo tezgahının aşağısına doğru sürünen bir kuyruk fark ettiğinde aklına kanalizasyonlarda yüzen ve klozetlerden dışarı fırlayan farelerle ilgili şehir efsaneleri geldi. Fenerinin ışığını muslukları olmayan iki lavabonun üzerinde gezdirdi yavaşça. İçi çerçöp siyah izmarit dolu tıkalı bir pisuarın yanından geçti. Pisuarın alt tarafında yere yatırılmış cesetin üzerinde durdurdu ışığını. Karman çorman olmuş siyah saçlarının arasından fırlamış yüz kemikleri görünüyordu. Leş yiğidiler şimdiden Tanrı'nın bir nimeti gibi bu taze ete üşüşmüşlerdi. Cesetin üzeri bir sürü fare ısırığıyla doluydu. Fakat Maura'yı en çok dehşete düşüren keskin diş izleri değil, cesetin boyuydu. Bu bir çocuk mu? Maura cesetin yanına çömeldi. Sağ yanağı yere bastırılmıştı. Daha da yaklaştığında kocaman memeleri fark etti Maura. Bu çocuk falan değil. Oldukça kısa boylu, yüz hatları tamamen yok edilmiş bir kadın diye düşündü. Kendilerine ziyafet çeken aç leş yiyiciler deriyi ve hatta burun kıkırdağını bile bir çırpıda yiyip bitirmişlerdi. Henüz zarar görmemiş derisi koyu renkteydi. Fenerin ışığı kemikli omuzlarında ve omurgasından yağmurlu çıkıntılarda dolaşırken İspanyol kökenli mi acaba diye geçirdi aklından. Koyu, daha da çok morumsu nodüller çıplak bedenin orasına burasına dağılmıştı. Işığını sol kalçasına ve kaba etine doğru tuttuğunda o bölgede daha fazla yara bere olduğunu gördü. Işık bileğine geldiğinde aman tanrım dedi. Kadının sol ayağı yoktu. Ayağının kopuk olduğu yer çürüyüp kararmıştı. Işığını diğer bileğe kaydırmıştı. Sağ ayak da kesikti. Şimdi de ellere bak istersen, dedi yanına yaklaşan Crow. Fenerin ışığıyla mağaranın ışığına destek verdi. El yerine kenarları leş yiyicilerin diş izleriyle dolu iki kök kalıntısı gördü mağara. Sersemlemiş şekilde geriledi. Sanırım organları silip süpüren fareler değil, dedi Crow. Mağara yutkundu. Yo yo, eller ve ayaklar önceden kesip çıkarılmış. Peki acaba hayattayken mi yapmış katil bunu? Mağara gözlerini indirip yer karolarına baktığında sadece kurumuş küçük siyah kan lekeleri gördü. Kesim işlemi yapılırken atar damar basıncı yokmuş. Organlar öldükten sonra alınmış. Mağara Crow'a baktı. Onları buldun mu? Hayır, katil beraberinde götürmüş. Neden olduğunu Allah bilir. Bunu yapmasının mantıklı bir nedeni olmalı, dedi Slipper. Bu durumda parmak izi alamayacağız. Kimliğini tespit edemeyeceğiz yani. Eğer kimliğini saklamak isteseydi, dedi Mağara, cesetin yüzünden fırlayan kemiğe baktı ve bunun ne anlama geldiğini kavrayıp ürperdi. Onu çevirmem lazım. Malzeme çantasından tek kullanımlık bir örtü alıp cesetin yanına yaydı. Slipper ve Crow'la birlikte ceseti örtünün üstüne devirdiler. Slipper derin bir iç çekip geri çekildi. Yüzün yere bastırılmış sağ kısmı ortaya çıkmıştı. Bir de sol göğse isabet eden tek bir kurşunun açtığı delik. Ama Slipper'ı nefessiz bırakan kurşunun açtığı delik değil, kurbanın yüzündeki kapağı alınmış, kendilerine doğru bakan gözdü. Yerdeki karolara dayanmış yüzün sağ tarafında kemirgen dişler erişememişti ki o bölgeye kadar sadece deriyi kemirmeyi başarabilmişlerdi. Dışarı çıkmış kaslar deri gibi tel tel olacak şekilde kurumuş, üstü inci tanesi gibi parlak bir yumru halindeki elmacık kemiğin yerinden fırlamıştı. Bunu da fareler yapmamış, dedi Slipper. Hayır, dedi Mağara. Bunun leş yiyicilerle alakası yok. Tanrım, bunu nasıl yapar? Nasıl bu şekilde sanki bir maskeyi çıkartır gibi soyar yüzünü. Evet, ama bu maske plastikten değil, deriden yapılmıştı. Katil yüzü kesip almış, elleri de. Kesinlikle kim olduğunu bilmemizi istemiyor, dedi Slipper. Peki neden ayağı da alsın ki, dedi Crow. Çok anlamsız. Kimse topuk izinden teşhis edilmez. Bunun yanında hiç de kaçırılacak bir tipi yok kadının. Zenci mi, Latin Amerikalı mı? Kaçırılacak bir tip olup olmamasının ırkıyla ne alakası var, diye sordu Mara. Öylesine söyledim. Bu kenar mahallelerde yaşayan bir ev kadınından tipi yok bunda. Buralarda işi neymiş? Mauro ayağa kalktı. Crow'a duyduğu tiksinti o kadar artmıştı ki yanında olmaya dayanamıyordu artık. Fenerini tuvaletin diğer kısmına tuttu. Lavabo ve pisuvarların oraya baktı. Duvarda kan var. Bence tam buraya fırlattı kadını, dedi Crow. Tartakladıktan sonra duvara itti ve burada, düştüğü yerde de organlarını kesti. Mağara fayansların üzerindeki kan lekelerine dikkatle baktı. Çok az leke vardı. Zira lekeler buraya bulaşana kadar çoktan ölmüştü kurban. Kalbi atmaz olmuş, kan pompalamayı durdurmuştu. Katil yanına çömelip bıçağını bileğin ta dibine sapladığında ve daha sonra eklem yerlerini birbirinden ayırırken hiçbir şey hissetmemişti kadın. Bir ayının derisini yüzer gibi kadının etini doğramış ve yüzünü soymuş. Ganimetini topladıktan sonraysa kadını bu terk edilmiş bina yı istila eden leş yiyicilere bir armağan olarak değersiz bir çöp gibi burada bırakıp gitmiş. Birkaç gün daha geçseydi üstlerinde keskin giçlere mani olamayacak bir kıyafet olmadığı için fareler kasları yemeye başlarlardı herhalde. Bir ay içinde de kemiklere gelirdi sıra. Kafasını kaldırıp Crow'a baktı. Kıyafetleri nerede? Bütün bulduğumuz tek bir ayakkabıdan ibaret. 4 numara bir tenis ayakkabısı. Sanırım katil buradan çıkarken düşürdü onu, mutfakta duruyordu. Kan var mıydı üzerinde? Evet, üzerine sıçramıştı biraz. Sağ ayağının olması gereken bölgeye baktım Mağara. O zaman bu tuvalette soydu kadını. Öldürdükten sonra mı tecavüz etti acaba, diye sordu Slipper. Dildi pis yaralarla dolu bir kadını kim becermek ister ki? Hem niye kendisini riske atsın ki? Yaralar bulaşıcı mı, çiçek mi, nedir bu? Diye homurdandı Crow. Bu yaralar eski gibi görünüyor. Baksana üzerlerine sıkamık bağlamış. Neyse, sonuçta bence değil tecavüz etmek, kimse dokunmayı bile göze alamaz bu kadına. Hiç belli olmaz, dedi Slipper. Ya da ceseti sadece leş yiyicilerin en kısa zamanda kemirmesi için soymuş olabilir mi? Peki neden giysileri beraberinde götürmüş? Kimliğinin meydana çıkmasına yardımcı olabilir diye belki. Bence giysileri bile almak istedi, dedi Crow. Mauro ona baktı. Neden? Ellerini, ayaklarını ve yüzünü almasıyla aynı nedenden ötürü. Anı olarak saklamak istedi. Kral mağaraya baktı. Verev gölgeler içinde daha uzun boylu gözüküyordu Kral. Tehditkar bir görünümü vardı. Sanırım adamımız bir koleksiyoncu. Ayrım sonu, sayfa 143. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Tinsulate. T-H-I-N-S-U-L-A-T-E. Darren Crowe. D-A-R-R-E-N. C-R-O-W-E. Ed Sleeper. E-D. S-L-E-E-P-E-R.